Ayrım 14.
Böylece herhangi birinin birden fazla mesleği birleştirip birleştiremeyeceği sorusu ortak iyi ya da kişinin kendisi için yararlı ise 31 dipnot. Püriten edebiyatında sık sık vurgulandığı gibi Tanrı, insanın komşusunu kendinden fazla sevmesini değil, kendisi kadar sevmesini buyurmuştur. Ayrıca insanın öz sevgisi ödevi de vardır. Örneğin, sahip olduklarını komşusuna göre daha amaca uygun ve böylece Tanrı'nın şanını arttırıcı biçimde kullanan, komşu sevgisi gereği bunları paylaşmak zorunda değildir. Ve kimseye zarar vermiyorsa ve insanın bu birleşik mesleklerden birine karşı sadakatsiz olmasına yol açmıyorsa olumlu yanıtlanır. Ayrıca meslek değişimi de eğer düşüncesizce değil de Tanrı'nın daha hoşuna giden yani genel ilkelere uygun olarak daha yararlı mesleği elde etmek için ise hiç de itiraz edilecek bir durum olarak görülmez. Ve hepsinden önemlisi bir mesleğin yararı ve buna uygun olarak Tanrı'nın hoşuna giderliği ilk önce ahlaki kurallara göre ve daha sonra bütün için üretilen malların önemine göre ölçülür. Fakat o zaman da üçüncü ve doğal olarak pratik açıdan en önemli bakış açısı ortaya çıkar. Özel ekonomik karlılık budur. Çünkü bir püritenin yaşamın her oluşumunda etkisini gördüğü o Tanrı, eğer kendinden olan birine kazanma şansını verirse bunu amaçlı yapar. Ve buna uyarak inançlı Hristiyan kendine çıkar sağlayacak bu çağrıya uyar. Eğer Tanrı size, ruhunuza ya da bir başkasına zarar vermeden başka bir yoldan kazanacağınızdan daha çoğunu yasal olarak kazanmanızı sağlayacak bir yol gösteriyorsa ve siz bunu geri çeviriyorsanız ve daha az kazanç getiren yolu izliyorsanız, o zaman mesleğinizin amaçlarından birine ters düşersiniz. Tanrı'nın vekili olmayı ve O'nun verdiği ve istediği zaman O'nun için kullanabileceğiniz armağanlarını kabul etmeyi reddediyorsunuz demektir. Zengin olmak için ya da bedensel zevkler ve günah için değil, Tanrı için çalışmalısınız. Zenginlik, tembelliğe ve günahkar yaşam zevklerine karşı bir tahrik ise o zaman tehlikelidir ve daha sonra kaygısız ve zevk içinde yaşayabilmek amacıyla peşinden koşuluyorsa ancak o zaman kötüdür. Ama mesleki görevin yerine getirilmesi açısından zenginliğe ahlaki olarak yalnız izin verilmekle kalınmaz, ayrıca buyurulur da. 32 dipnot. Bu çok önemlidir. Bir kez daha şuna dikkat çekelim. Teolojik ahlak kuramının kavramsal olarak geliştirdikleri bizi burada ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren müminlerin pratik yaşamlarında geçerli olan ahlakın ne olduğu, meslek ahlakının dini yönlendirilişinin pratik olarak nasıl bir etkisi olduğudur. Katolik ahlak edebiyatında, özellikle cizvit edebiyatında, örneğin kâra izin verilmesiyle ilgili bu konuya burada girmeyeceğiz, tartışmalara rastlanır ve bunlar protestan ahlakçılarının görüşlerine benzer ve hatta izin verme ya da hoşgörüde de daha da ileri gidildiği görülür. Asketik yaşamın dini ödününün sokaktaki adam için geçerli olan kesinliği olgusu bir kenara bırakılırsa, kuramdaki güçlü fark ortaya çıkar. Katoliklik içinde yer alan bu açık fikirli görüşler daha gevşek ahlak kuramlarının ürünü olup kilise otoritesi tarafından yasaklanmamış ama bunlara kilisenin en ciddi ve katı taraftarlarınca itiraz edilmiştir. Oysa protestan meslek kavramı asketik yaşamın en ciddi taraftarlarını kapitalist kazanca yönelik yaşamın hizmetine vermiştir. Öbür yanda koşullu olarak izin verilen burada pozitif ahlaki bir iyi olarak görülür. Kendisine emanet edilen yeteneği geliştirmediği için reddedilen uşak ile olan benzerlik aynı şeyi dile getiriyor gibi görünüyor. Çoğunlukla iddia edildiği gibi fakir olmayı istemek, hasta olmayı istemek ile aynı şeydir. İş kutsallığı açısından kınanır ve Tanrı'nın şerefine de zarar verir. Ve özellikle çalışılabilecek durumda olanın dilenmesi yalnız tembellik olduğu için günah değildir. Havarinin sözlerine göre aynı zamanda da insanın komşusuna karşı işlediği bir günahtır. Belirli bir mesleğe sahip olmanın asketik öneminin vurgulanması, çağdaş iş bölümünün ahlaki haklılığının yanında tüccarların kâr elde etmelerinin ilahi anlamını da sağlar. Senyörlerin asil tembelliği ve sonradan görmelerin çalımları asketizm tarafından aynı şekilde nefretle karşılanır. Buna karşılık orta sınıf kendini yetiştirmiş burjuva ahlaki onayını alır. Tanrı onun ticaretini kutsasın deyişi, tanrısal yolu başarıyla izleyen azizler için söylenmiştir. Ve ona inananları bu dünyada ödüllendiren eski ahit tanrısının bütün gücü, Baxter'ın nasihatine uyarak kendi kutsanmışlık durumlarını İncil'deki kahramanların ruhsal yapılarıyla karşılaştıran ve İncil'in özdeyişlerini bir yasa kitabının paragrafları gibi yorumlayan pürütenler için de aynı yönde etkili olmuştur. Eski ahitin özdeyişlerinin de çok anlaşılır olduğu söylenemez. Luther'in konuşma dili içinde dünyevi anlamda meslek kavramını ilk kez Jesus Chirac'dan bir paragrafı çevirirken kullandığını daha önce görmüştük. Fakat Jesus Chirac'ın kitabı Helenistik etkilerine rağmen bütün dile getirdikleriyle eski ahitin geleneksel etkiyle genişletilmiş bölümlerine uyar. Bu kitabın günümüze dek Luterci Alman köylüleri arasında çoğunlukla özel bir ilgi görmüş olması, Luterci özelliklerin Alman pietizminin çeşitli eğilimlerinde kendini Jesus Chirac'ı tercih eder biçimde dışa vurması gibi çok kendine özgü bir durumdur. Tanrısal nesneler ile bedensel nesneler arasındaki kesin ayrımları ile püritenler, apokrif metinleri telkin edilmediği için yatsımışlardır. Kanonik kitaplar arasında Eyüp kitabının etkisi, bir yandan Kalvinist görüşe de uyan, insani ölçülerden sıyrılmış yüce bir tanrının mutlak egemenliğinin yüceltilmesiyle, öte yandan Kalvin için pek önemli olmayan fakat püritenler için çok önemli olan tanrının kendi insanlarını yalnız Eyüp kitabında bu yaşamda ve maddi anlamda kutsayacağı bilincini bağdaştırması yüzünden çok güçlü olmuştur. Mezmurların en duygusal kıtalarında ve Süleyman'ın mesellelerinde ortaya çıkan doğu kietizmi, meslek kavramı için çok önemli olduğu halde Baxter'ın geleneksel bir hava içindeki Korintoslularla birinci mektuplarına yaptığı gibi hiç ele alınmamıştır. Bu yüzden Tanrı'nın hoşuna giden eylemlerinin işareti olarak görülen biçimsel yasallığın yüceltildiği eski ahitin ilgili bölümlerinin özellikle üzerinde durulur. Musa yasalarının törensel ya da tarihte sınırlanmış buyruklarının Yahudi halkını içerdiği için yeni ahit ile geçerliliğini yitirdiği ama başka bakımlardan lex natura'nın bir ifadesi olarak geçerliliğini her zaman koruduğu ve koruyacağı kavramı, bir yandan çağdaş yaşama uyum sağlayamayan buyrukların ayıklanmasını olanaksız kılmış, öte yandan da eski ahit ahlakının özgür yolunun birbiriyle ilişkili sayısız özellikleriyle bu tür protestanlığın dünyevi asketizmine özgü kendini doğrulayan ve ölçülü yasallık ruhuna güçlü desteğini vermiştir. Çağdaş birçok yazar gibi yeni yazarlarda İngiliz püritenizminin temel ahlak eğilimini İngiliz İbraniciliği olarak adlandırmakta doğru anlaşıldığında haklıdırlar. Filistin Yahudileri kutsal metinlerin ortaya çıktığı dönemdeki gibi düşünülmemeli, yüzyıllarca biçimsel, yasal ve Talmud eğitiminin etkisi altında kalmış olan Yahudiler düşünülmelidir. Ve o zaman bile koşutluklar kurulurken çok dikkatli olunmalıdır. Eski Yahudiliğin yaşamı doğal bir tutum içinde değerlendirme eğilimi, püritenizme özgü özelliklerden çok uzaktır. Aynı şekilde bunun da gözden kaçırılmaması gerekir. Orta Çağ ve Yeni Çağ Yahudilerinin ekonomik ahlakının gelişen kapitalist etos içinde her ikisinin de durumunu belirleyen özelliklerinden uzaktır. Yahudiler siyasal ya da spekülatif yönde eğitimi olan maceracı kapitalizm tarafından yer almıştır. Etosları tek bir sözcükle kapitalizm idi. Püritenizm ise burjuva işletmesinin ve işin ussal örgütlenmesinin etosunu içinde taşıdı. Yahudi ahlakından da sadece bu çerçeveye uyanları aldı. Eski ahit kurallarıyla yaşam üzerinde etkili olunmasının sonuçlarının ortaya koyulması çok çekici bir görev ama bu zamana kadar Yahudilik için bile araştırılmamış bu taslağın çerçevesi içinde olanaksızdır. Daha önce püritenlerin genel alışkanlıkları ile ilgili olarak değinilen ilişkilerin yanında her şeyden önce Tanrı tarafından seçilmiş halk oldukları inancının gündeme gelmesi, büyük bir Rönesans deneyiminin yaşanmasına yol açtı. İyi yürekli Baxter'ın başka bir yerde değil de İngiltere'de ve gerçek kilisede doğmasına izin verdiği için Tanrı'ya şükrettiği gibi Tanrı'nın kutsanmışlığı ile insanın sahip olduğu mükemmelliğe şükretmesi Püriten burjuvazisinin yaşam tutumunu etkiledi ve kapitalizmin o kahramanlık dönemine özgü biçimsel, katı ve doğru sözlü niteliğinin oluşmasını sağladı. Şimdi meslek kavramının püriten yorumunun ve asketik yaşam biçiminin kapitalist yaşam biçimini doğrudan etkilediği noktaları açıklığa kavuşturmayı deneyeceğiz. Daha önce de gördüğümüz gibi asketizm bütün gücüyle tek bir şeye karşıydı. Varlıktan doğal zevk alınması ve onun hazzını oluşturan şeyler. Bu eğilim çok kendine özgü bir biçimde 1. James ve 1. Charles'ın püritenizme karşı savaşta yasa haline getirdikleri ve 1. Karl tarafından bütün kürsülerden okunması buyrulan Book of Sports'ta dile gelir. Püritenlerin kralın pazar günleri kilise zamanı dışında bazı spor ve eğlencelere yasal izin vermesine karşı delice savaşları, yalnız sept dinlencesinin bozulmasına neden olduğu için değil, ayrıca azizlerin düzenli yaşam biçimlerinden isteyerek ayartılmalarına yol açtığı içindi de. Ve kralın o sporların yasallığına karşı herhangi bir saldırıyı katı cezalar ile tehdit etmedeki amacı, püritenizmin devlet için çok zararlı olan anti-otoriter asketik eğilimini kırmaktı. Bugün nasıl kapitalist toplum çalışmak isteyeni işçi sınıfının sınıf ahlakına ve otorite düşmanı sendikalara karşı koruyorsa, monarşik feodal toplumda aynı şekilde zevk peşinde olanları doğmakta olan burjuva ahlakına ve otorite düşmanı asketik eğilimli ayinlere karşı korudu. Buna karşılık püritenler en önemli özelliklerini öne sürdüler. Yaşam biçiminin asketik ilkesi. Çünkü püritenlerin ve hatta Cooker'ların da spora karşı olmaları ilkece bir karşı çıkış değildi. Ussal bir amaca fiziki yeterlilik için gerekli olan yeniden hayat vermeye hizmet etmesi gerekiyordu. Buna karşılık sporun dolu dizgin bir yaşamın disiplinsiz güdülerinin aracı olması durumu şüpheyle karşılanıyordu. Ve yalın zevk aracı olunca ya da boş gurur, ham güdü ya da us dışı kumar zevkini uyandırınca doğal olarak kabul görmüyordu. İnsanı mesleki uğraşıdan uzaklaştırdığı gibi dinsellikten de uzaklaştıran güdüsel yaşam zevki kendini ister senyörlere ait spor olarak ya da ortalama insanın dans salonlarına ya da meyhaneye gidişi olarak tanımlasın, ussal asketizmin düşmanıydı. Ayrıca doğrudan doğruya dini değerleri olmayan kültür varlıklarına karşı da güvensiz ve düşmanca bir tutum içindeydi. Püritenizmin yaşam idealinin kültüre karşı karanlık bir tutuculuk içerdiği söylenemez. Bunun tam tersi en azından bilim açısından skolastizme duyulan nefret dışında doğrudur. Ve Püriten hareketin önde gelen temsilcileri Rönesans kültürüne gömülmüşlerdi. Hareketin Presbiteryen kanadının vaizleri klasizmin ilkeleriyle doluydu. Radikaller bile teolojik polemikte o tür bilginçlik taslamaktan utanmadılar. New England kadar hiçbir ülkede ortaya çıkışının ilk yıllarında bu kadar çok taraftarı olmamıştır. Karşıtlarının hicivleri örneğin Samuel Butler'ın Hudibras'ı gibi ilk başta püritenlerin bilgiçliklerine ve sağlam temelli diyalektiklerine yöneliktir. Bu da kısmen Katolik Fides Implicita'ya karşı tutumun sonucu olarak ortaya çıkan bilginin dinsel değerlendirilmesi ile ilgilidir. Fakat insan bilimsel olmayan yazın alanına ve özellikle güzel sanatlara baktığında farklı bir durumla karşılaşır. Burada asketizm eski İngiltere'nin mutlu yaşamı üzerinde bir buz parçası gibi çöker. Bunun olumsuz etkisi dünyevi eğlenceler üzerinde de duyulmuştur. Püritenlerin batıl inanç kokan, büyüye dayalı kutsanmışlıkları hatırlatan her şeye karşı duydukları kızgın nefret, Noel kutlamaları, Mayıs ağacı ve kendiliğinden oluşan bütün dini kültürel etkinlikleri de kapsıyordu. Hollanda'da çoğunlukla katı bir realizm içinde büyük bir sanatın gelişmesinin olanaklı olması, oranın otoriter ahlaki yönetiminin ne ölçüde sarayın ve naipler kümesinin bir rantiye tabakası etkilerine karşı çıkabildiğini gösterdiği gibi, Calvinist teokrasinin kısa süren egemenliğinin ölçülü bir devlet kilisesine dönüşmesinden ve asketik gücünü fark edilir derecede yitirmesinden sonra zenginleşen küçük burjuvanın yaşam zevkini de gösterir. Püritenler tarafından tiyatroda hoş karşılanmazdı. Erotizmin ve çıplaklığın katı bir tutumla olanaklı olanın sınırları dışına çıkarılmasıyla sanatta olduğu gibi edebiyatta da köklü bir bakış açısı kalamaz. Aylak konuşma, aşırılık, boş gösteriş kavramları hepsi us dışı, amaçsız, asketik olmayan ve bütün bunların üstüne Tanrı'nın şanına değil de insanlarınkine hizmet eden davranışların işaretidir. Sanatsal güdünün kullanılmasına karşı ölçülü amaçlılığı öne çıkarmaya karar verirken her zaman elde hazırdır. Bu, özellikle insanın süslenmesinde, örneğin elbiseleri için geçerliydi. Bugün, kapitalist üretimin standartizasyonuna götüren yaşam biçimine bir örnekleştirme eğilimi, yaratıkları tanrılaştırmanın reddinde ideal temelini bulmuştu. Püritenizmin içinde bir karşıtlıklar dünyası taşıdığı, sanattaki ebedi büyüklüğe duyulan güdüsel duygunun önderlerinin arasında şövalyelerin atmosferindekinden daha güçlü olduğu eylemleri, Püriten tanrısının gözünde çok az kutsanmışlık bulduğu halde Rembrandt gibi eşsiz bir dahinin yarattıklarında dar çevresi tarafından çok temelden belirlenmiş olduğu unutulmamalıdır. Fakat Püriten yaşam biçiminin ilerideki gelişmelerinin birlikte getirebileceği ve aslında belirlediği kişiliğin güçlü bir tinselleştirme hali, edebiyatı güçlendirdiği ve bu da daha sonraki nesillerde gün ışığına çıktığı sürece genel görünüşte bir değişme olmadığıdır. Püritenizmin bütün bu doğrultulardaki etkilerinin burada tartışılmasını sonuçlandırmadan şu gerçeği ortaya koymalıyız. Estetik ya da sportif zevklere hizmet veren kültür varlıklarından zevk almaya verilen izin her zaman hep çok özel bir sınırlamayla karşılaştı. Hiçbir şeye mal olmamalılar. İnsan sadece Tanrı'nın şanıyla ona lütfedilen malların mutemedidir. İncil'in hizmetkarı gibi o da kendisine emanet edilen her kuruşun hesabını vermek zorundadır ve bir kısmını Tanrı'nın şanı için kullanacağı yerde kendi zevki için kullanması en azından tehlikelidir. Gözü açık olan hangi insan bu görüşün temsilcileriyle bugüne kadar karşılaşmamıştır? İnsanın ya hizmet eden bir mutemet ya da kazanç makinesi olarak boyun eğdiği kendisine emanet edilmiş mülküne karşı ödev düşüncesi buz gibi ağırlığıyla yaşamın üstüne çöker. Mülk arttıkça asketik yaşam biçimi sınavı kazanırsa Tanrı'nın şanı için kaybolmadan tutmak ve durmadan çalışarak çoğaltmak yükümlülüğü de artar. Çağdaş kapitalist ruhun birçok bölümleri gibi bu yaşam biçiminin kaynağı da birkaç kök halinde orta çağa uzanır. 33 dipnot. İş yerinin, büronun, genel olarak işin ve özel konutun, firma ve isim olarak iş sermayesinin ve özel olanakların birbirinden ayrılması eğilimi hepsi bu yönde yer alır. Fakat en önemli ahlaki temellerini asketik protestan ahlakında bulur. Kapitalizmin gelişmesindeki anlamı çok açıktır. Dünyevi asketik protestanlık şimdiye kadar söylenenleri özetlersek, mülk sahibi olmanın verdiği doğal zevke var gücüyle karşı çıkmış, tüketimi, özellikle lüks tüketimini sınırlamıştır. Buna karşılık mal kazancını psikolojik olarak geleneksel ahlakın yasaklarından kurtarmış, kazanç uğraşısının zincirlerini koparıp bunu yalnız yasal hale getirmekle kalmamış, ayrıca tartışılan anlamda doğrudan doğruya Tanrı'nın isteği olarak görmüştür. Bedensel zevklere ve dünyevi mallara olan bağlılığa karşı savaş, püritenlerden başka büyük Cooker apolojisti Barclay'in de açıkça doğruladığı gibi ussal kazanca karşı bir savaşımdır. Bireylerin ve toplumun yaşam amacı olarak Tanrı tarafından istenen ussal ve yararlı kullanım onaylanırken, us dışı kullanım her şeyden önce feodal duygular açısından son derece doğal olan bedensel putlaştırma ve lüksün yerilen dışa vuran biçimi olarak değerlendirilmesiyle açıklanır. İstedikleri mülk sahibinin küçük düşürülmesi değildi. Mülkünü gerekli ve pratik açıdan kullanışlı işlerde kullanmasıydı. Refah kavramı çok özgün bir biçimde kullanım amacının ahlaki izin alanını sınırlar ve bu kavrama bağlı olarak gelişen yaşam biçiminin bu dünya görüşünün en önemli temsilcileri olan Cooker'larda en önce ve en açık biçimde gözlemlenmiş olması doğal olarak bir rastlantı değildir. Feodalitenin oynak bir ekonomik tabana dayanan ışıltılı ve parlak gösterişine karşı ölçülü yalınlığın gösterişsiz zarifliği tercih edilir. Burjuva yuvasının temiz ve sade rahatlığı ideal olarak gösterilir. Özel ekonomik zenginliğin üretiminde asketizm, haksızlığa ve açgözlülüğe karşı savaşmıştır. Çünkü açgözlülük, mamonizm ile benzeri gibi olarak reddedilen bu şeyler, zengin olmak için zenginliği elde etmeye çalışmaktır. Çünkü bu tür bir mülkiyet bir tahriktir. Fakat burada asketizm her zaman iyiyi isteyen ve her zaman kötü, onların anlamında kötü, mülk ve onun tahrikleri yaratan güç olmuştur. Çünkü asketizm eski ahite uygun olarak ve iyi iş anlayışının ahlaki değerlendirilmesi de tam bir analoji içinde kalarak zenginlik peşinde koşmayı reddedilmesi gereken fakat mesleki uğraşının ürünü olarak zenginliğe ulaşmayı Tanrı'nın kutsaması olarak görmekle kalmamış, ayrıca daha da önemlisi durup dinlenmeden sürekli sistematik dünyevi meslek öğretisinin dini değerlendirilmesinin asketizme ulaştıracak en yüksek araç olması ve bunun aynı zamanda insanın yeniden doğmasının ve gerçek inancının en emin ve açık ispatı olması, bizim burada kapitalizmin ruhu olarak adlandırdığımız yaşam biçiminin yayılmasının en büyük manivelesi olmuştur. Ve tüketimin sınırlandırılması ile kazanç peşinde koşmanın serbest bırakılmasını birlikte ele aldığımızda ortaya çıkacak pratik sonuç çok açıktır. Asketizmin tasarrufu zorlaması ile biriken sermaye, kazanılmış olanın tüketilerek kullanılmasına karşı koyulan engeller, sermayenin üretken kullanımını sağlamıştır. Bu etkinin ne kadar güçlü olduğu sayısal olarak çok kesin belirlemelerden uzaktır. New England'da ilişki o kadar açık bir biçimde ortaya çıkar ki bu durum John Doyle gibi mükemmel bir tarihçinin gözünden kaçmamıştır. Fakat 17. yüzyıl boyunca yalnız katı bir Kalvinizm ile yönetilen Hollanda'da en ciddi dini çevrelerde egemen olan yalın yaşam biçimi büyük zenginliklerle birleştiğinde aşırı bir sermaye birikimine yol açmıştır. Ayrıca her zaman ve her yerde geçerli olan, bugün bizde de güçlü burjuva yeteneklerinin asilleştirilmesi eğiliminin, püritenizmin feodal yaşam biçimine karşı duyduğu hoşnutsuzluk ile gözle görülür biçimde engellendiği çok açıktır. 17. yüzyıl İngiliz merkantilist yazarları, Hollanda'nın sermaye gücünün İngiltere'ye göre üstünlüğünü, orada burada olduğu gibi yeni kazanılmış zenginliklerin düzenli olarak toprağa yatırılmasına ve çünkü sorun yalnız toprak satın alımı değildir, feodal yaşam biçimi alışkanlıklarını, asilleştirme yollarını aramamalarını atfederler. Püritenlerde de tarım ekonomisinin özellikle önemli, ayrıca dine de yararlı bir kazanç biçimi olarak değerlendirilmesi, örneğin Baxter'da, toprak sahibiyle değil, küçük çiftçi ile ve 18. yüzyılda da eşraf ile değil, ussal çiftçi ile ilgilidir. İngiliz toplumunda 17. yüzyıldan beri mutlu eski İngiltere'nin temsilcileri eşraf ile toplumsal güçleri değişken olan püriten çevreler arasındaki çatışma devam eder. 34 dipnot. Burada henüz dini kökenleri araştırılmamış olan ögeler, özellikle "Honesty is the best policy" cümlesi, Franklin'in kredi ile ilgili tartışması, püriten kökenlidir.